Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Behmen 1402, Hicri Kameri 29 Recep 1445 ve Miladi Takvimle 10 Şubat 2024 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Mehsan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, İslam İnkılabı'nın oluşum rivayeti, Amerika ve İsrail ilişkileri tarihi ve Nehcül Belaga öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Tahran Cuma Hatibi, Gazze'nin bugünkü direnişinin kutsal savunmanın mirası olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Amerika'yı İsrail'i desteklemeyi derhal bırakmasını istedi. Josep Borrell, İsrail'in Refah saldırısının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Hamas'ın Mısırlı ve Katarlı arabulucularla müzakereleri sona erdi. Ebu Şerif, İslam devriminin dünyanın her yerinde İslam'ın yeniden canlanmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Ve İran İslam devriminin 45. zafer yıl dönümü Türkiye ve New York'ta kutlandı. Şimdi haberler.
Tahran'ın geçici Cuma imamı şöyle dedi: Gazze kutsal savunma arazisinin bir parçasıdır ve onun mirasıdır ve bugün Gazze halkının karşısında duran cephe, kutsal savunma döneminde İran halkının karşısında duran aynı cephedir. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Muhammed Hasan Ebu Turabi Ferd, Tahran'ın Cuma namazı hutbelerinde şunları ekledi: bugün bu cephenin amacı Gazze sakinlerine karşı işgalcilik, tecavüz ve cinayettir ve mücahitlerin eşsiz direnişi ve İslam'ın eksende olması bu tarihi sahne ile İran'daki kutsal savunma arasındaki diğer ortaklıklarındandır. Ebu Turabi Ferd, Gazze karadan ve havadan ve denizden kuşatılmıştır ve yaşama gereksinimlerinden yoksundur ve her taraftan çeşitli gelişmiş silahlar tarafından tecavüze uğramıştır, ancak halkı dağ gibi durmuş ve dünyayı derin şaşkınlığa sokmuştur diye belirtti. Tahran'ın Cuma Hatibi şunlar da söyledi: İnsanlar sadece İslam'ın ilahi ekolünde böylesi bir konuma ulaşmışlar. Ebu Turabi Ferd, kutsal savunmanın bizi kendine inanmaya, direnişe ve umuda ulaştırdığını dile getirerek şunları ekledi: bugün İran halkı oy sandıklarının yanında bu kendine inanmayı sergilemelidir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan'da yaptığı açıklamada Amerika'nın İsrail'i desteklemeyi derhal bırakması gerektiğini söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Cuma günü Lübnan'a vardığında gazetecilere hitaben, Siyonist rejimin Filistin'e karşı işlediği suçlardan 4 ay sonra Tel Aviv hiçbir amacına ulaşamadığı açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı şunları da kaydetti. Filistin ve Lübnan'daki direniş liderleri siyasette ve eylemde tedbirli davrandılar. Amerika'ya Gazze şeridindeki soykırımda Siyonistleri desteklememesini söyledik ve savaşın çözüm olmadığını krizin başından itibaren yüksek sesle ilan ettik vurgusunda bulunan Emir Abdullahyan şunlardan altını çizdi. Amerika'nın Siyonist rejime verdiği desteğin devam etmesi hiçbir sonuç getirmeyecek ve İsrail Amerika'yı Batı Asya'da savaş bataklığında boğmanın peşinde. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Hizbullah ve direnişin caydırıcı rolünü tedbirli oynadığına dikkat çekerek şunları ekledi. Tüm direniş şehitlerine, Filistinli ve Lübnanlı şehitlere selamlarımızı gönderiyoruz. İran direnişe ve Lübnan'a güçlü desteğini sürdürecek ve biz Lübnan'ın güvenliğini bölgenin güvenliği olarak görüyoruz.
Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu, Siyonist rejimin Refah'a saldırısının sonuçlarına ilişkin uyarıda bulunarak bunun feci sonuçları olabilir dedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Borrell Cuma gecesi X sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak şunları yazdı. Şu anda 1 milyon 400 bin Filistinli Refah'ta güvenli bir yer olmadan yaşıyor ve açlıkla karşı karşıya. Siyonist rejimin Refah'a saldırma ihtimalinden duyduğu kaygıyı dile getiren Borrell şunları ifade etti. Bu eylem mevcut vahim insani durumu ve sivil kayıplarını daha da kötüleştirecektir. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric de yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Refah'taki sivillerin akıbeti konusunda son derece endişeliyiz. Refah'taki sivillerin korunmaya ihtiyacı var ve biz insanların zorla yerinden edilmesini istemiyoruz. Bu arada Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Refah'a saldırı planını gerçek bir tehdit olarak değerlendirerek şunlar söyledi. Bu Siyonist rejimin Filistinlileri topraklarından sürme planının bir parçası. Mahmud Abbas şunları da ekledi. Böyle bir eylemin sorumluluğu tamamen Siyonist rejimin ve Amerikan hükümetinin üzerinedir ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin müdahale etmesi gerekiyor. Artık herkesin sorumlu davranma ve yeni bir soykırımın oluşmasıyla yüzleşme zamanıdır. Bu durum tüm bölgeyi bitmek bilmeyen savaşlara sürükleyecektir. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'te Gazze'nin güneyinde yer alan Refah sokaklarında yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
Haber kaynakları Gazze Savaşı'nı durdurmak için Mısırlı ve Katarlı taraflarla müzakere yapmak üzere Mısır'a giden Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığını bildirdi. İran'ın Filistin Sema Haber Ajansı'na naklen aktardığı habere göre adı açıklanmayan bir Hamas yetkilisi şunları söyledi. Bu hareketin heyeti Paris toplantısı planına ilişkin bu hareketin pozisyonunu gözden geçirmek üzere Kahire'deki aracı taraflarla görüşmelerini sonlandırdı. Habere göre Hamas heyeti birkaç saat önce Kahire'den ayrılmış ve Siyonist rejimin yanıtını bekliyor. Söz konusu yetkiliye göre Siyonist rejimin kabinesindeki iç ihtilaflar Kahire'deki müzakerelerde net bir tutumun benimsenmemesine neden oldu. Söz konusu yetkili ayrıca Kahire'de tartışılan Hamas'ın tutumu konusunda Amerika ile Siyonist rejimin tutumu arasında fark hakkında da bilgi verdi.
Hamas hareketinin askeri kanadı El-Kassam Tugayları, Cuma günü Han Yunus kentinde düzenlediği başarılı operasyonda 7 İsrail askerini öldürdü. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre El-Kassam Tugayları, Han Yunus şehrinin doğusunda bulunan Absan el-Kebire bölgesinde antipersonel bombalarının patlaması sonucu 7 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail savaş uçakları ve askerlerince saldırıların devam etmesiyle birlikte aralarında El-Kassam Tugaylarının da bulunduğu Filistin direniş güçleri Gazze şeridinde birden fazla eksende işgalcilere karşı direnişini güçlendirmesi sonucu İsrail ordusu kayıplar vermeye devam ediyor. Öyle ki Tel Aviv medya çevreleri asıl ölü sayısının açıklanan rakamın çok üzerinde olduğunu söylüyor. Bir diğer haber ise Lübnan Hizbullah'ının cuma gecesi işgal altındaki Suriye'nin Golan'daki Siyonist askeri kışlalarına füze saldırısı düzenlediğini duyurmasıydı. Hizbullah bu bağlamda şunlar duyurdu. İşgal altındaki Suriye Golan'ındaki Siyonist rejimin Kila kışlası onlarca Katyusha füzesi tarafından hedef alındı. Habere göre bu kışla Hizbullah'ın ilk kez füze saldırılarına hedef olduğu Lübnan sınırına 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Şu ana kadar on binlerce Siyonist direniş saldırıları korkusuyla Lübnan sınırlarına yakın yerleşim bölgelerini terk etti.
Irak İslami Direniş Hareketi yayımladığı bildiride işgal altındaki Filistin'de Ölü Deniz kıyısındaki Siyonist rejimin mevzilerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak İslami Direniş'inin bildirisinde şu ifadelere yer verildi. İşgalci güçlere karşı direniş yaklaşımının devamı ve Siyonist rejimin Gazze'de halkımıza yönelik katliamına tepki olarak Irak İslami Direniş mücahitleri işgal altındaki Filistin'de Ölü Deniz kıyısında hassas bir noktayı hedef aldı. Irak İslami Direniş'i bildirisinin sonunda düşmanlara yönelik saldırılarının devam edeceğine vurgu yaptı. Diğer taraftan haber kaynakları cuma gecesi Suriye'nin doğusunda bulunan Conico gaz sahası çevresindeki Amerikan askeri üssüne roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Alınan habere göre Amerikan askeri üssüne doğru 3 roket fırlatıldı. Konuyla ilgili daha fazla ayrıntı bildirilmedi. Siyonist rejimin Gazze'ye karşı savaşının başlaması ve bu bölgenin yerleşim, eğitim ve sağlık alanlarının Tel Aviv rejiminin bombardıman uçakları tarafından aralıksız bombalanmasıyla birlikte bölgedeki İslami direniş gruplarının her biri mazlum Gazze halkına destek için bir görev üstlenmiştir. Bu arada Irak İslami Direniş Hareketi, Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerini yüzlerce kez hedef alırken, Amerikalılara Gazze halkını öldürme konusunda Siyonist rejimi desteklemenin bedelinin çok yüksek olduğu mesajını verdi.
Cumartesi sabahı haber kaynakları Suriye ordusunun hava savunmasının Şam semalarında düşman hedeflerine saldırdığını bildirdi. İran Haber Ajansı'nın El Meyadin'den naklen aktardığı haberine göre Şam'ın batı banliyölerindeki El Dimas bölgesinde bir patlama sesi duyuldu. Sabri News Telegram kanalı da İsrail düşmanlarının El Dimas bölgesi çevresinde bir mevziyi hedef aldığını bildirdi. Bir askeri yetkili de resmi Suriye Haber Ajansı'na bu sabah yerel saatle 01:50 civarında İsrail düşmanının işgal altındaki Golan tarafından Şam'ın banliyölerindeki yerlere hava saldırısı başlattığını söyledi. Bu askeri yetkili şunları ekledi. Hava savunma sistemimiz füzelere karşılık verdi ve bir kısmını izledi. Bu saldırı sadece maddi hasara yol açtı.
Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Tahran'daki temsilcisi İslam devriminin Müslümanları asil kimliğine döndürdüğünü ifade ederek İslam devrimi İslam dünyasının her yerinde yeniden canlanmasında önemli bir rol oynadı dedi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Ebu Şerif, cuma gecesi Kum'daki Çahar Mardan Camii'nde İslam devriminin 45. Zafer Yıl Dönümü kutlamaları sırasında şunları söyledi. İslam devrimi İslam milletini asıl kimliğine geri döndürdü ve bu devrimin Filistin meselesini ana mesele olarak konumlandırması İslami çevreden uzak değildi ve olmadı da. İslam ümmetinin baş düşmanının Batı sömürgeciliği olduğunu ve Siyonist rejiminde bu düşmanlığın en ön safında olduğunu belirten Ebu Şerif şunları belirtti. Rahmetli İmam Hümeyni cesur bir din adamı olarak Filistin meselesini İslam ümmetinin temel meselesi olarak ortaya koymuştur. Ebu Şerif sözlerinin devamında şu vurguda da bulundu. İslam ümmeti için en büyük tehlike İslam ümmetinin kalbine dikilen Siyonist rejimdir. Ebu Şerif şunları da ekledi. Devrimin yüce lideri de imamın Filistin meselesinin İslami bir mesele olduğu yönündeki politikasını koruyarak devam ettiriyorlar. Bazıları Siyonist rejimin yalnızca Filistinlilerin düşmanı olduğunu düşünüyor ama bu yanlış bir fikir. Ebu Şerif Filistin meselesini İslam ümmetinin birliğinin en büyük unsuru olarak nitelendirerek şunları söyledi. İslam devriminin zaferinden bu yana İslam ümmetini bölmeye yönelik girişimler her zaman var olmuştur.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Devrimi Zaferi'nin 45. yıl dönümü kutlamaları 150 ülkenin temsilcisinin katılımıyla Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlendi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Devrimi'nin 45. zafer yıl dönümü kutlamaları 150 ülkenin parlamenterleri, siyasi partileri, büyükelçileri, askeri danışmanları ve diplomatik temsilcilerinin katılımıyla Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleştirildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İran İslam Devrimi'nin bölgede ve dünyadaki başarılarını anlatarak İran'ın başta komşular olmak üzere dünya ülkeleriyle ilişkilerinin daha da geliştirilmesine vurgu yaptı. Türkiye'nin hükümetinin temsilcisi ve Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da bu törende İran İslam Devrimi'nin 45. zafer yıl dönümünü kutlayarak İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için yeni bir adım olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Eski Başkanı Bülent Arınç da törende şunlar söyledi. İran, bölgenin güvenlik ve istikrarında önemli bir rol oynamakta ve Orta Doğu'da savaşın ve güvensizliğin yayılmasını önlemek için İslam ülkelerinin liderliğini üstlenebilecek kapasiteye sahiptir. Kutlama törenine katılan yazar ve akademisyen Hayri Kırbaşoğlu da İran'ın rolü diğer İslam ülkeleri arasında ayrı bir öneme sahiptir. İran, politika ve stratejisini mazlum ülkeleri destekleme üzerine kuran tek İslam ülkesidir vurgusunda bulundu.
İran İslam Devrimi'nin 45. zafer yıl dönümünün anma töreni yerel saatle Perşembe gecesi İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği tarafından New York'ta gerçekleştirildi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre törende İran hükümeti ve halkı adına İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ve İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı Bayan Zehra Irşadi katılımcıları karşılayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Milli Günü törenine katıldıkları için kendilerine teşekkür etti. Bu arada Washington'daki İran İslam Cumhuriyeti Çıkarlarını Koruma Bürosu da İslam Devrimi'nin zaferinin yıl dönümü ve mübarek Bisset Bayramı münasebetiyle bir fotoğraf sergisi düzenleyerek bu etkinliğe katılanları ağırlayıp takdir etti.
Ve son haberimiz, Pakistan'ın eski başbakanı ve Müslimlik Partisi lideri Nawaz Sharif bu ülkede siyasi huzursuzluk ve ekonomik krizin ortasında yapılan genel seçimlerde sonuçların resmi olarak açıklanmasından önce zaferini duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 21 Behmen 1402 Hicri Kameri 29 Recep 1445 ve miladi 10 Şubat 2024 Cumartesi. ...45 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21 Behmen 1357'de Despot Şah Generalleri Tahran'da askeri yönetim süresini uzattılar. Onların bu girişimden güttükleri hedef, halkçı güçlerin Şah'a bağlı özel alay güçleri tarafından saldırıya uğrayan hava kuvvetleri inkılapçı personeline yardım etmelerini engellemek olup, inkılapta etkili olanları tutuklayıp katletmekti. Ancak İslam İnkılabı'nın büyük önderi bilinçli bir şekilde halktan askeri yönetimin kurallarını hiçe saymalarını istedi. İnkılapçı halk İmam Hümeyni'nin emri uyarınca caddelere döküldüler ve çatışmalar gittikçe yayıldı. Askerler de halkla karşı karşıya gelme niyetinde değillerdi ve onlardan birçoğu inkılaba katıldılar. Şah rejiminin başbakanı Şapur Bahtiyar, rejimin varlığını sağlamak ve kurduğu illegal hükümetini korumak için büyük çaba harcadı. Bahtiyar Şah'ın gizli istihbarat servisi Sabak'ın feshini sağlamak ve Beytülmal'ı yağmalayan bakanların yağmalanması yönünde de Temsilciler Meclisi'ne de birkaç plan sundu. ...68 yıl önce bugün Hicri Şems'i 21 Behmen 1334'te İran'ın önde giren araştırmacı, yazar, lügat bilimcisi ve tarihçi Abbas İkbal Aşyani vefat etti. Hicri Şems'i 1275'te dünyaya giren Abbas İkbal Aşyani, İran'da ilk eğitimini bitirdikten sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nden lisans diplomasını aldı ve ardından Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. ...50 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Recep 1395'te önde gelen fakih ve merci Ayetullah Seyyid Muhammed Hadi Milani vefat etti. Bu önde gelen alim Hüseyin Vahid Horasani, Seyyid Abbas Sadr, Muhammed Taki Caferi ve Seyyid Muhammed Bagır Tabatabai gibi alimlere yetiştirdi. Ayrıca Ayetullah Milani'nin pek çok bilimsel eseri çeşitli kitaplarında göze çarpmaktadır. Bu büyük alim Hicri Kameri 1373'te Meşhed şehrine gitti ve onun varlığı ile Meşhedin Habzası'na yeni bir refah kazandırdı. Nihayet bu büyük alim ömrünün sonlarında halkın Pehlevi rejimine karşı İslam hareketinden gafil olmadı ve Hicri Kameri 1395'te 82 yaşında Hakk'a yürüdü ve İmam Rıza Aleyhisselam türbesinde toprağa verildi. ...566 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Recep 879'da Müslüman ünlü fakih ve müfessir Şemseddin Suriye'nin Halep kentinde vefat etti. Fıkıh ve Kur'an-ı Kerim tefsirine kendi döneminin önde gelen fakih ve alimlerinden İbni Humam'dan öğrenen Şemseddin, İslam talimi konusunda birçok eser kalemaldı ki bunlar arasından Et-Takrir ve Et-Tabir eserine değinebiliriz. ...1169 yıl önce bugün Hicri Kameri 29 Recep 276'da Müslüman muhaddis ve edip İbni Kutaybe vefat etti. İbni Kutaybe lakaplı Kur'an araştırmacısı ve muhaddis ve şair Abdullah bin Müslim Dinveri Hicri Kameri 213'te Kufe'de dünya geldi. Eğitiminden sonra İran'ın batısındaki Dinver'de kadılık yapan Dinveri Bağdat'ta ders vermeye başladı. 133 yıl önce bugün 10 Şubat 1891'de Rus matematikçi Sofa Krobovski hayata veda etti. 1850'de Moskova'da dünyaya gelen Sofia Krobovski, matematiğe yönelik büyük ilgi duymasına rağmen kadın olmasından dolayı üniversiteye giremedi. Ancak Krobovski'nin üniversiteye girişi hala zordu. Kaçınılmaz olarak bu alanı matematik profesörü Karl Wenzgerny ile özel olarak coşku ile çalıştı. 1874 yılında ise Almanya'nın Göttingen Üniversitesi Bayan Krobovski'ye gıyaben fizik alanında doktora unvanı verdi.
Podcast'imizin bu bölümünde İran Meşrutiyet Devrimi'nin bir diğer ülkelerinden yani 19 Ağustos 1953 darbesiyle siyasi ve ekonomik bağımsızlığın kaybedilmesini ele alacağız. Ve İngiltere, Amerika, Muhammed Rıza Şah ve Kraliyet Sarayı'nın el birliğiyle gerçekleşen bu darbenin Şah'ın Amerika'nın uşağı olmasına ve İran'ın 25 yıl boyunca sömürgecilik ve diktatörlüğün çizmeleri altında ezilmesine zemin hazırladığını anlatacağız. Selamlar. İran İslam İnkılabı'nın oluşum rivayeti podcastimizin 9. bölümünde sizlerleyiz. Bu podcast 1979 yılı İran İslam İnkılabı'nın şekillenme sürecini ve onu diğer inkılaplardan ayıran özelliğini ele alarak Şubat 1979'da zafere kavuşan İran İslam İnkılabı'nın dünyadaki diğer inkılaplara nazaran neden bir istisna olduğu sorusuna cevap vereceğiz. Son iki bölümde Kacar döneminin sonlarındaki gelişmeleri genel bir bakışla, meşrutiyetçilerin hareketin hedeflerini gerçekleştirmedeki başarısızlığını araştırarak, bir yandan Birinci Dünya Harbi'nin başlaması ve Kacar döneminin sonlarında iç karışıklıkların yoğunlaşması, diğer yandan İran Meşrutiyet Hareketi'nin temel idealleri olan özgürlük, bağımsızlık ve adaletten oluşan üç ülküsünün giderek gerilemeye başlayarak halka bir nevi umutsuzluk ve hüsranın hakim olduğunu anlattık. Bu şartlarda Rıza Han fırsattan yararlanarak Hicri Şemsi 3 İsvend 1299, Miladi 22 Şubat 1921 darbesiyle Kacar Hanedanı'nı ortadan kaldırmak ve yeni bir hanedan olarak kendisinin tahta çıkması için zemin hazırladı. Rıza Han ülkede güvenliğin ve toprak bütünlüğünün sağlanması ve meşrutiyet hedeflerinin gerçekleşmesi vaadiyle iktidara geçti ve bu vaatlerle toplumun büyük kesimini de kendisiyle birlikte olmasına sebep oldu. Fakat yüzündeki maskenin düşmesi uzun sürmedi ve onun gerçek hedefleri herkes tarafından anlaşıldı. Yaklaşık 20 yıllık hükümdarlığı döneminde ülkede despot ve baskı ortamı egemendi. Muhalifleri ortadan kaldırdı. Gazeteleri kapattı. Milli Şura Meclisi'ni bir komuta kurumu haline getirdi ve ayrımcılık ve adaletsizliği tüm kültürel ve ekonomik alanlarında yaydı ve halkın hoşnutsuzluğuna sebep oldu. İngilizlerin yardımı ile iktidara gelen Rıza Şah, Almanlara yaklaşmaya çalışarak İngilizlerden uzaklaşmaya çalıştı. Fakat bu stratejik bir hataydı ve İran'a saldırmak ve işgal etmek için müttefik devletlere bir bahane oluşturdu. Eylül 1941'de ulusal bağımsızlık ülküsünü tamamen çiğnemiş ve ayaklar altına alınmış gören Rıza Han istifa etmek zorunda kaldı ve bir kez daha meşrutiyetin 3 ülküsünün gerçekleşmemesi nedeniyle halk bir kez daha hüsrana uğradı. Rıza Şah'ın devrilmesi ve oğlu Muhammed Rıza'nın göreve gelmesiyle ülke yeni bir ortama girdi. 37 yıl boyunca ülke yöneten Muhammed Rıza Pehlevi, halkın meşrutiyet ülkülerinin gerçekleşme umudunu yok etti ve böylece İran'da kapsamlı bir inkılabın yaşanması için ortam hazırladı. Rıza Şah'ın devrilmesi ve ülkeye hakim olan baskının yenilmesiyle siyasi atmosfer biraz açıldı. Basın canlandı. Milli Şura Meclisi milletvekilleri kendi konuşmalarında özgürce tutum sergilediler. Partilerin ve siyasi kuruluşların faaliyetleri arttı ve başta özgürlük ve siyasi gelişme olmak üzere meşrutiyetin değerlerinin canlanması için ortam hazırlandı. Fakat bu dönemde ülke müttefik devletlerin işgalindeydi ve siyasi bağımsızlığı olmayan bir ülkede özgürlük ve siyasi gelişmenin de fazla derinliği olmayacaktı. İran'ın müttefikler tarafından işgal edilmesiyle birlikte ülkenin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğü ihlal edilmiş, İran hükümetinin otoritesi 5 yıl boyunca ciddi zarar görmüştür. Bu dönemde işgalci güçler ülkenin tüm siyasi, ekonomik ve sosyal işlerine müdahale etmiş, ülke meseleleriyle ilgili karar almak ise iktidar sisteminin ve hatta Şah'ın iradesinin ötesinde olmuştur. Bu müdahaleler ülkeyi kaosa soktu. Ekonomik kaos, enflasyon, işsizlik, kıtlık, itibari para basımı, petrolün yağmalanması, köylülerden ucuz ve zorla yiyecek ve tarım satın alınması ve bunların müttefik savaş cephelerine ihraç edilmesi, ayrıca yabancı sanayi ve tüketim mallarının yüksek fiyatlarla satışı, ülkenin işgalinin sonuçlarından biriydi. Bu kaotik ekonomik koşullar aynı zamanda ayrımcılığın ve sosyal adaletsizliğinde yayılmasına neden oldu. Öyle ki halk kitleleriyle zenginler arasındaki uçurum giderek derinleşti. Savaş ve işgal toplumun üst ve orta sınıflarından ürün ve krediyle uğraşan bazı kişilerin yeni kar elde etme fırsatları yakalanmasına neden olurken, alt sınıflar ve sabit gelirlileri insanlar ise bundan ciddi şekilde zarara uğradı. Başka bir ifadeyle Rıza Şah'ın devrilmesiyle ülkede siyasi bir açık alan oluştu. Fakat ulusal bağımsızlığın ihlal edilmesi ve ülkenin müttefik ülkeler tarafından işgal edilmesi ve bu olayın ekonomik ve sosyal alanlardaki sonuçları nedeniyle sosyal adalette silikleşerek yok oldu ve özgürlük durumu ile göreceli siyasi gelişmede pek fazla sürmedi. Bu durum aşağı yukarı 2. Pehlevi döneminin sonuna kadar devam etti ve İslam devriminin gerçekleşmesi için ortam hazırladı. Podcast'imizin bu ve sonraki iki bölümünde ise bu üç amacın Muhammed Rıza Pehlevi dönemindeki kaderini ve özgürlük, bağımsızlık ve sosyal adaletten oluşan üç ülkünün nasıl ihlal edilerek İnkılabın 1979 yılında zafere kavuşmasının ortamını hazırladığını ele alacağız. İran'ın müttefik devletler tarafından işgal edilmesi, bizzat İran toprak bütünlüğü ve milli egemenlik ve bağımsızlığının açıkça ihlalidir. Fakat işgalci güçleri kendi hadlerini aşarak dönemin hükümetini işgalci devletlere petrol imtiyazı vermesi için baskı yapıyorlardı. Hicri Şemsi 1323 yani miladi 1944 yılında eski Sovyetler Birliği Dışişleri Komiser Yardımcısı Sergey Kavdaradze başkanlığından bir heyet İran'a geldi ve İran'ın kuzey eyaletlerindeki petrol işletme imtiyazının kendilerine devredilmesi talebinde bulundu. Bundan önce de Amerika devleti petrol imtiyazları ile ilgili müzakere için İran'a bir heyet göndermişti. İran hükümeti bu isteklere karşı muhalefet edince, hükümeti zayıflatmak bağlamında ağır bir propaganda dalgası başladı. Bir yıl sonra İkinci Dünya Savaşı, Almanya'nın yenilgisi ve Japonya'nın teslim olmasıyla sona erdiğinde, Sovyetler Birliği savaş boyunca İran'ın milli egemenliğine saygı ve savaşın sona ermesi ardından en fazla 6 ay sonra İran'ı hızlıca terk etmesine dair taahhütlerine rağmen çeşitli nedenlerle ve özellikle İran hükümetinin kuzey petrol imtiyazını vermemesi nedeniyle İran topraklarını terk etmeyi reddetti. İran hükümetinin bu izni vermemesi nedeniyle Sovyetler Birliği, ülkenin egemenliğine saygı gösterme ve savaşın bitiminden sonra en geç 6 ay içinde İran'ı hızla tahliye etme yönündeki savaş boyu taahhütlerin aksine kuzey petrol imtiyazı nedeniyle Sovyetler Birliği İran topraklarını boşaltmayı reddetti. Sovyetler, güneydeki petrolün yıllardır İngilizlerin elinde olmasına rağmen kuzeydeki petrolün bu ülkeye teslim edilmemesinin Moskova'ya karşı ayrımcılık olduğunu savunuyordu. Sovyetler Birliği, kuzey petrol imtiyazını kaybetmemek için İran hükümetine baskı yaparken, aynı zamanda İran topraklarını boşaltmamanın yanı sıra İran'ın merkezi hükümetinden özerklik ve ayrılma arayışında olan Azerbaycan Demokrat Partisi ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin kurulmasına da yardımcı oldular. Ve Başbakan Gavam hükümeti, Sovyetler Birliği'nin kuzeydeki petrolün çıkarılmasından pay almasına yönelik bir anlaşmayı kabul edene kadar İran topraklarını boşaltmayı ve özerk güçleri desteklemeyi bırakmayı reddetti. Fakat İran Başbakanı'nın kurnazlığı ve parlamentonunda onaylamaması nedeniyle bu anlaşma onaylanmadı ve İran'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve ulusal çıkarlarını hedef alan büyük tehlike bertaraf edildi ve olay İran'ın lehine sonuçlandı. Ancak hikayenin diğer tarafında Amerika yeni bir güç olarak İran'daki iktidar boşluğunu doldurmaya çalışıyordu. İki kutuplu ve soğuk savaş atmosferinde İngiltere'nin uluslararası ilişkilerdeki gücünün azalmasıyla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkan güç boşluğu. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte dünyadaki güç yapısı önemli ölçüde değişti ve Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde doğu ve batı olmak üzere iki blok ortaya çıktı. İkinci Dünya Harbi'nde Almanya büyük bir darbe alırken, Fransa ve İngiltere de savaşın zararlarından payını alarak kurtulamamış ve ciddi kayıplar vermişti. Bu nedenle yeni bir güç olan Amerika, Batı kampının liderliğini üstlendi. Amerika, bu ülkelerin savaşın ağır kayıplarını karşılamalarına yardımcı oldu, fakat bu ülkeler Amerika'nın liderliğini ve üstün konumunu kabul etmek ve tanımak zorundaydılar. Dolayısıyla dünya arenasında Amerika ile İngiltere arasında rekabetin yanı sıra bir nevi işbirliğinin de ortaya çıktığı ve bu durumun açıkça Amerika lehine olduğu söylenebilir. İki kutuplu ortamın oluşmasına paralel olarak sömürülen ülkeler düzeyinde de sömürgecilere karşı bir çeşit bilinç ve uyanış akımı oluşmaya başladı. Bu akım birçok sömürge ülkesinin bağımsızlığına yol açtı gibi İran'ın da aralarında olan bazı ülkelerde de iki kutuplu alanda doğu ve batı bloklarından birine bağlı kalmamaya çalışan bir harekete yol açtı. Bu hareket giderek diğer ülkeler arasında da yayılmaya başladı ve bağlantısızlar hareketi olarak tanındı. Aslında İran küresel düzeyde bu hareketin öncülerinden biriydi. Batı ve Doğu bloklarına karşı bağlantısızlar hareketinin oluşması İran'da petrol endüstrisinin millileştirme hareketiyle bağlantılıydı. Aslında Sovyetler Birliği'nin Kuzey petrol imtiyazını alamamasının ardından İran halkı bir kez daha ulusal bağımsızlığını yeniden kazanmaya çalıştı ve bu dönemde bağımlılığın ve ülkenin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının ihlalinin en önemli tezahürü bundan yaklaşık 40 yıl önce İran hükümeti tarafından William Knox Darcy adlı bir İngiliz vatandaşına verilen imtiyazdı. Ve 1933'te William Knox Darcy'nin değil, İngilizlerin baskısı ve İngiliz hükümetinin desteğiyle genişletildi. Bu sözleşme sırasında İngiltere, petrol gelirlerinin yalnızca %20'sini İran'a ödemeyi taahhüt ederek, ülkenin ekonomik ve siyasi bağımsızlığını açıkça ihlal ederek İran halkının yoğun öfkesine sebep olmuştu. İran petrol sanayisini millileştirme hareketinin lideri Dr. Muhammed Musaddık, Hicri Şemsi 1320 yani miladi 1940'lı yılların sonlarında ülkenin bağımsızlık bayrağını taşımaya başladı. Sovyetler Birliği'nden Kuzey petrol imtiyazının talebi sırasında parlamento milletvekili olan Musaddık, bu ülkenin ve yerli destekçilerinin talebine tepki olarak İran hükümetinin politikasının pozitif denge değil, negatif denge veya sıfır denge olması gerektiğini açıkça söylemişti. Bu, İran'ın güneyindeki petrolün İngilizlerin elinde olması nedeniyle, kuzeydeki petrolün imtiyazının Sovyetlere verilmesi gerektiği anlamına gelmediği, daha ziyade bir denge yaratmak için bu ayrıcalığın İngilizlerden alınması anlamındadır. Hicri Şemsi 1329 miladi 1950 yılında Doktor Musaddık'a 16. Mecliste aynı görüşte olanların yardımıyla petrol endüstrisinin millileştirilmesinin ana çerçevesi oluşturan tek bir maddeyi onaylaması için uygun bir fırsat sağladı. Söz konusu tek maddenin onaylanmasının ardından meclis, Doktor Musaddık'ı başbakan yapmak istediğini açıkladı ve yaklaşık bir ay sonra parlamentonun onayladığı yasayı uygulamak üzere Doktor Musaddık İran'ın başbakanı oldu. Musaddık aynı anda iki cephede savaşmaya başladı. İlk cephe özgürlükçülüğü ve Şah'ın zulmüne karşı meşrutiyet ilkeleri ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesini hedefliyordu ve diğeri ise güneydeki petrol imtiyazını iptal ederek İran'ın İngiltere'den siyasi ve ekonomik bağımsızlığını kazanması. İngiltere petrol endüstrisinin İran hükümeti tarafından millileştirilmesine üç şekilde tepki gösterdi. Birincisi, uluslararası forumlara şikayette bulunmak. İkincisi, İran hükümetinin petrol ihracatını engellemek için petrol tankerlerinin Abadan kentinden çekmek ve üçüncüsü Muris savaş gemisinin Fars Körfezi bölgesine göndermek. İngiltere, Musaddık'ın ulusal hükümeti tarafından İran petrolünün ihracatını engelledi. Bu dönemde meselenin çözümü için müzakereler yapıldı ancak İngiltere, İran halkının taleplerine boyun eğmedi. Bu nedenle İran ordusu Abadan petrol rafinerisini işgal etti ve İngilizlerden Abadan kentini terk etmesini istedi. İki ülke arasındaki gerilim çok yükseldi. Öte yandan İran'ın ekonomik koşulları petrol satışının az olması nedeniyle pek de iç açıcı değildi. Bu arada Amerika'da İran'a mali yardım ve kredi vermeyi kabul etmedi. Musaddık dış cephede savaşırken aynı zamanda iç diktatörlüğe karşı olan cephede yer aldı. Musaddık'ın İran halkının siyasi ve ekonomik bağımsızlık talebinden geri adım atmaya hazır olmadığı bir dönemde Doktor Musaddık'ı devirmek için Eisenhower başkanlığındaki Cumhuriyetçi Amerika, İngiltere, Şah ve Kraliyet Sarayı'ndan oluşan üçgen kuruldu. Bu koalisyon, Doktor Musaddık'ın meşru hükümetine karşı Hicri Şemsi 28 Mordad 1332, Miladi Ağustos 1953'te bir darbe tasarlayarak uyguladı ve İran'da artık diktatörlük ve sömürgeciliğe karşı muhalefetin sembolü haline gelen petrol endüstrisinin millileştirilmesi hareketinin başarısızlığa uğramasına neden oldu. İran İslam İnkılabı'nın Oluşum Rivayeti adlı podcast'in 9. bölümünün sonuna geldik. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bu bölümde 1905 Meşrutiyet İnkılabı'nın bir diğer ülküsü olan siyasi ve ekonomik bağımsızlığının İngiltere, Amerika ve Muhammed Rıza Şah ve Saray'ın işbirliği ile gerçekleşen Ağustos 1953 darbesi ile nasıl kaybedildiğini ele aldık. Bu darbe, Şah'ın Amerika'ya uşaklık ilişkisinin şekillenmesi için ortam hazırlarken, İran'ın 25 yıl boyunca diktatörlük ve sömürgeciliğin çizmeleri altında ezilmesine sebep oldu. Bir sonraki bölümde bu 25 yıllık dönemi hakkında sizlerle konuşacağız. Bizleri Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilir, eleştiri ve önerilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz. Podcast'imiz ilginizi çektiyse arkadaşlarınıza paylaşmanız bizleri mutlu edecektir. Hoşça kalın.
Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Amerika-İsrail ilişkilerinin tarihini ele aldığımız podcast'imizin ikinci ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu podcast'in ilk bölümünde Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin gidişatını ve Amerika'nın Siyonist rejime özellikle askeri, stratejik ve ekonomik alanlarda verdiği desteğin muhtelif boyutlarını ele aldık. Bugünkü sohbetimizde ise Filistin direnişine karşı muhalefet, Siyonist rejimin apartheid sisteminin reddi ve Amerika'nın eski ve şimdiki başkanları Trump ve Biden'ın İsrail işgalini ve onun Filistin halkına yönelik cinayetlerine değinmek istiyoruz. Amerika'nın ırkçı İsrail rejiminin işgaline açık desteğinin örneklerinden biri, Washington'un Filistinli direniş gruplarıyla özellikle de Hamas'la olan ilişkileridir. Washington'un bakış açısından Hamas bir terör örgütüdür. Aslında Hamas uzun süredir Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın terörist gruplar listesinde yer alırken, Filistin İslami Direniş Grubu Hamas, Filistin'in işgalci ve barbar bir rejimin pençesinden kurtarılması ve mazlum Filistin halkının özgürleştirmesi için mücadele veriyor. Bu arada Amerika, Filistin üzerindeki Siyonist yönetiminin yasal ve meşru olduğunu iddia ederek, Siyonist liderlerin göz önünde bulundurduğu şartları Filistinler kabul etmesi gerektiğine inanıyor. Aslında bu duruş Amerika'nın ikili yaklaşımını gösteriyor. Batılılar, özellikle Amerika, Suriye halkına yardım etmek bahanesiyle Suriye'deki terör gruplarına açık ve doğrudan her türlü mali yardım ve silah desteğinde bulunurken bu grupları özgürlük savaşçıları addedip halkları ve topraklarının işgalden kurtuluşu için mücadele eden Filistin halkını da terörist olarak görüyorlar. Washington, Tel Aviv'i her açıdan destekliyor. Öyle ki bu mesele, İsrail'in Filistinlere karşı uyguladığı apartheid'e açık destek vermeye kadar uzanıyor. Nisan 2021'de Biden yönetimi sırasında Amerika, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Filistinlere karşı işlenen savaş suçları ve Siyonist rejimin ırk ayrımcılığı politikasına ilişkin raporuna ön yargılı bir tavırla tepki göstererek onu reddetti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda İsrail yetkililerinin apartheid ve Filistinlere yönelik zulüm olmak üzere insanlığa karşı iki suç işlediğini belirtti. Bu örgütün açıklamasında kullandığı bu apartheid tabiri bizim görüşlerimizi yansıtmamaktadır iddiasında bulundu. Psaki, Washington'un İsrail hakkında kesinlikle böyle bir açıklama yapmadığını vurgulayarak şunları kaydetti. İsrail'in eylemlerinin apartheid olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda Amerikan hükümetinin tutumunun böyle olmadığını söylemeliyim. Filistinlilere yönelik apartheid uygulamasının inkar edilmesi bile Amerika-İsrail ilişkilerinin doğasını ve Washington'un İsrail rejimini her koşulda destekleme kararlılığını gösteriyor.
Biden hükümetinin insan haklarına özel önem verdiği yönündeki tüm söylentilere rağmen, İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı eylemleri konusunda bu hususların kesinlikle dikkate alınmadığı açık bir şekilde görülmektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin de aralarında bulunduğu insan hakları örgüt ve kurumlarının raporlarına göre, İsrail, dünyadaki en büyük insan hakları ihlalcilerinden biri iken, merkezi New York'ta bulunan sivil toplum kuruluşları ve uluslararası bir kuruluş olan İnsan Hakları İzleme Örgütü, Nisan 2021 sonu 2013 sayfalık bir raporun yayınlanması Siyonist rejimi apartheid rejimi olarak tanımladı ve İsrail yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını talep etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre İsrail'in Filistinlerin yaşamları üzerindeki kontrolünün bir apartheid rejimine yol açması ihtimaline ilişkin onlarca yıldır tekrarlanan uyarılardan sonra bu eşik artık aşıldı ve mevcut durum apartheid durumudur. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail ve Filistin Şubesi Müdürü Ömer Şakir, İsrail'deki apartheid rejimine işaret ederek şunları kaydetti. Bu, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail'in 30 yıllık tutumuna ilişkin ulaştığı en net bulgudur. Uluslararası yasalara, özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temelini oluşturan Roma tüzüğüne göre, apartheid insanlığa karşı bir suç olarak kabul ediliyor. Her zaman etnik ayrımcılığı temel alan, sürekli çaba gösteren İsrail rejimi, Batı Şeria'nın birçok yerinde bariyer duvarı örerek Filistinleri kuşatmaya çalışıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Siyonist yetkililer Yahudi yerleşimciler için toprakları azami düzeye çıkarıp bu bölgelere mümkün olduğu kadar çok Siyonisti yerleştirerek Filistinleri sakinlerinin yaklaşık 9'da 1'inin Filistinli olduğu 1967 yılı işgal altındaki Filistin'deki ve işgal altındaki topraklardaki çok yoğun nüfuslu ve coğrafi olarak sınırlı merkezlere yerleştirmeye çalışıyor. Ayrıca Siyonist rejim Filistinlere karşı sistematik olarak ayrımcı uygulamalar yürütüyor ve bu sorun Batı Şeria'da dahil olmak üzere işgal altındaki bölgelerde yoğun bir şekilde yaşanıyor. Öte yandan ıkçı rejim Gazze şeridini ard arda vahşi saldırılar düzenleyerek Filistinleri katlediyor, altyapılarını ve evlerini yok ediyor ve 2007'den bu yana yoğun nüfuslu Filistin bölgesini kapsamlı bir kuşatma altına alıyor. Saldırgan rejimin bu vahşi eylemleri insanlığa karşı işlenen suçun en açık örneğidir. Fakat saldırgan rejimin tüm bu suçlarını görmezden gelen Washington hala her türlü desteği vermekte ısrar ederken bu konuda 2018 yılında Siyonist rejime yönelik eleştiriler nedeniyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden bile ayrılmıştı. We'll be right back.
Amerika her ne kadar Siyonist rejimi ve iddialarını koşulsuz desteklese de bu durum Cumhuriyetçi Donald Trump'ın Ocak 2017'den Ocak 2021'e kadar olan başkanlığı döneminde yeni boyutlar kazandı. Trump Aralık 2017'de İsrail'i destekleme politikası doğrultusunda Kudüs'ü Siyonist rejimin başkenti olarak tanıdı ve ülkenin büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması emrini verdi. Siyonist rejimin kuruluşunun 70. yıl dönümü olan 14 Mayıs 2018'de Amerikan Büyükelçiliği Kudüs'e taşındı. Kudüs 1967'den bu yana İsrail'in işgalindedir. Ekim 1995'te Amerikan Kongresi, Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planını onaylamıştı. Fakat o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çeşitli hükümetler, kamuoyunun ve hükümetlerin tepkisinden korkarak Kongre'nin kararını uygulamayı reddetmişti. Bu yönde öne çıkan Trump, İsrail'in gayrimeşru taleplerine özel önem verdiğini ortaya koydu. O dönemde Trump yalnızca seçim vaadini yerine getirdiğini iddia etmiş ve Amerikan eski başkanlarını sözlerini tutmamakla suçlamıştı. Trump başka bir hamleyle daha önce pek çok tepkiyle karşılanan İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıma kararını 2019 yılının Mart ayı sonlarında hayata geçirmek amacıyla nihayet 25 Mart'ta bir kararnameyi imzalayarak hayata geçirdi. Benjamin Netanyahu bu kararnameyi imzalarken aynı zamanda şunları duyurdu. Tel Aviv 6 gün savaşı sırasında Golan'ın işgal edilen kısmından asla vazgeçmeyecek. Trump'ın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in Golan kararlarına tamamen aykırı olan eylemi, Haziran 1967'de Araplarla yapılan 6 gün savaşı sırasında Siyonist rejim çerçevesinde Golan Tepelerini işgal etmişti. Aralık 1981'de bu rejimin Knesset'i sınırlarının güvenliğini garanti altına almak ve güçlendirmek ve yerleşim yerlerini genişletmek bahanesiyle bu bölgeyi kendi topraklarına katan bir karar çıkardı. Bu karar Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum tarafından onaylanmadı. Bu eylem uluslararası yasalara ve Golan'ı açıkça işgal edilen topraklardan biri olarak kabul eden ve İsrail'in buradan çekilip Suriye'ye iadesini talep eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararına tamamen aykırıdır. Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonu ve ırkçı rejimin Gazze şeridine yönelik benzeri görülmemiş saldırıları ve bu bölgenin sakinlerinin katledilmesinin ardından dünyanın Gazze Savaşı'nda derhal ateşkes talebine rağmen Amerika, İsrail'in stratejik ve koşulsuz müttefiki olarak Siyonist rejime karşı çıkan ve Demokrat Başkan Joe Biden yönetimi her türlü mühimmat ve silahı göndererek Gazze'deki kanlı savaşın ateşini körüklemeye çalışıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı verdiği bir röportajda, Amerika'nın Gazze Savaşı'nda ateşkese karşı çıkmasının nedenlerinden birinin haklılığına dikkat çekerek şunları kaydetti. Şu anda ateşkesten bahsettiğimizde Hamas'ın ayakta kalmasına rağmen aktif ve henüz zarar görmemiş ve 7 Ekim'de tekrarlama niyetini açıklamış ve bu konu yalnızca bu sorunun devam etmesine neden olmuştur.
Blinken bunun temel nedeninin Hamas'ın mevcut savaşta devam etmesi olduğunu belirtti. Burada şunu sormak gerekir ki eğer Siyonist rejim yaklaşık 3 ay süren savaş ve binlerce Gazze'nin öldürülmesi ardından Hamas'ı yenmeyi ya da yok etmeyi başaramamış, Amerika Dışişleri Bakanı'nın da bunu onayladığı gibi o zaman mevcut tutuma nasıl devam edebilir? Okulları, hastaneleri, camileri hatta kiliseleri bombalayarak Tel Aviv'in iddialarına göre Gazze şeridinin altındaki yüzlerce kilometrelik tünellerde konuşlanmış olan İsrail güçlerine ağır kayıplar veren Hamas ve diğer Filistin direniş grupları Siyonist rejimin ard arda saldırılarıyla yok olacaklar mı? Aslında Biden yönetimi Siyonist rejimin Gazze'deki Filistin direniş gruplarına karşı uyguladığı yöntem ve taktikleri ve bunun etkisizliğinin ve Gazze halkı açısından feci sonuçlarının farkında olmasına rağmen sırf İsrail'e verdiği sorgusuz sualsiz destek nedeniyle onaylıyor. Amerikan Başkanı Biden her daim koşulsuz şartsız Siyonist rejimi destekleyerek bu rejimin kendini savunma hakkı olduğunu iddia etti. Irkçı rejim İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının durdurulması yönündeki uluslararası tüm baskılara rağmen Amerika'nın Siyonist rejime verdiği geniş siyasi ve askeri destek nedeniyle bu rejimin üst düzey yetkilileri hala saldırıların devam ettiğine vurgu yaparak bu bağlamda Gazze'de güvenli görünen bölgeleri de bombalayacaklarını bildirdiler. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 23 binden fazla Filistinli şehit oldu. Burada önemli olan nokta şu ki Siyonist rejimin Gazze'deki askeri operasyonlarının devamında Amerikan askeri yardımlarının oynadığı kilit roldür. Amerikan Kongresi'ne sunulan raporlar Gazze'ye Amerikan hükümetinin sağladığı 22 binden fazla akıllı ve akıllı olmayan bomba atıldığını, ayrıca bu dönemde Amerikan hükümetinin 2000 poundluk olmak üzere en az 15 bin bomba attığını gösteriyor. Ayrıca bu dönemde Amerikan hükümeti Siyonist rejime 2000 poundluk patlayıcı bomba ve 50.155 milimetreden fazla top mermisi olmak üzere en az 15.000 bomba verdi. Fakat buradaki çelişki noktası şu ki, geçen yıl Amerikan hükümetinin konusu kentsel alanlarda patlayıcı silah kullanımının kontrolü olan küresel bir deklarasyonu desteklemesiydi. Siyonist rejimin insan hakları savunan demokratik Biden hükümetinin Amerika içinde halk ve seçkinler düzeyindeki kapsamlı desteğine rağmen İsrail'in Gazze'de yaşayan Filistinlere yönelik suç eylemlerine ve acil İsrail'in cezalandırılması talebine karşı çıkılıyor. Ateşkes ve kan dökülmesinin sona ermesi artıyor. CBS News ve YouGov Anket Enstitüsü tarafından yapılan ortak anketin sonuçları, Amerikalıların %61'inin Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Gazze Savaşı'na ilişkin politikalarını onaylamadığını gösteriyor.
Ekim ayında yapılan bir başka ankette ise Amerikalıların %56'sının Biden'ın yaklaşımını onaylamadığını ortaya koydu. Elitler ve siyasi kurumlar düzeyinde de Biden hükümetinin Gazze Savaşı'na ilişkin politikasının değiştirmesi yönündeki taleplerde artış yaşandı. Üstelik Amerikan Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının Beyaz Saray çalışanlarına yazdığı mektuplarda Washington'un Siyonist rejimin Gazze'deki savaşına yaklaşımının değiştirmesi ve bir an önce bu bölgede ateşkes sağlanması talep ediliyordu. Burada önemli olan konu da şu ki İsrail'in mazlumlara yönelik iddialarına ve propaganda savaşına rağmen Gazze'de suç eylemlerini gösterip meşrulaştırması ancak bu çabaların başarısızlıkla sonuçlanmasıdır. Bu Amerikalı politikacıların dahi kabul ettiği bir sorundur. Amerikalı Senatör Bernie Sanders, İsrail Filistin halkına karşı savaşa girip, şahit olduğumuz gibi Filistin halkına yönelik korkunç girişimler ve cinayetlerde bulunamaz ifadesini kullandı. İsrail bu duruma ilişkin dünya kamuoyunun verdiği savaşı kaybediyor. Değerli dinleyiciler, Amerika-İsrail ilişkilerinin tarihine ilişkin podcastimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Irkçı rejim İsrail'in savaş çığırtkanlığı ve masum Filistin halkına yönelik cinayetleri ve savaş suçları göz önüne alındığında bu ilişkilerin ve bunların Batı Asya bölgesi için yarattığı felaket sonuçlarının anlaşılmasına küçük bir katkıda bulunabilmeyi ümit ediyoruz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 9. hikmeti sözünde şöyle buyuruyor. Dünya bir kimseye yöneldiğinde başkalarının iyiliklerini ona getirir. Ondan yüz çevirdiğinde de kendi iyiliklerini ondan alır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'daki ilginç ve dikkat çekici işlerinden biri dünyayı açıklaması ve anlatmasıdır. Dünyanın hem pozitif hem negatif iki rolü olabilir. Yani yapıcı veya yıkıcı olabilir. Hem eğitim ve yetiştirme kaynağı olabilir hem sapmalara kaynaklık edebilir. Eğer insan basiret gözüyle dünyaya bakarsa alacağı birçok öğüt onun saadetine sebep olabilir. Fakat aynı dünya diğer yandan da insanın gafletine neden olurken hakikatleri gören gözlerine perde indirip onu helak olmasına sebep olabilir. İlahi evliya ve müminler dünyayı ahirete ulaşmak için geçici bir geçiş bilirken dünyadaki nimetler ve olanakları ise Allah'ın rızasını kazanmak, gelişmek ve Allah katına yakınlaşmak için kullanılır. Tüm hoş ve nahoş olayları, varlıklar ve yoklukları ilahi sınav bilir ve sabır ve takva ile hepsini birer birer geride bırakır. Böylece kendi vücudunu cennete, ebedi saadete ulaşmak için hazır hale getirir. Fakat bazıları için dünya bir maksat ve tüm çalışmalarının hedefi halindedir. Dünyanın şatafatları onların dünya gözünü doldurmuş ve dünyanın uyarı ve ibretlerini duyarsız hale getirmiştir. Onların insanları yargılama kıstasları ahlaki fazilet, iman ve takva değil, dünyevi nimetlerden yararlanma oranıdır. Bu yüzden ne zaman makam ve servete ulaşırsa, dünyanın ona döndüğünü, maddi imkanlardan yoksun kalırsa, dünyanın ona sırt çevirdiğini söylerler. Hazreti Ali aleyhisselam da bu hikmetli sözünde bu konuya değinmiştir. İmamın bu sözünün birçok somut örneği vardır. Nitekim birçok insan, hükümet, siyaset, sosyal işler, ekonomik faaliyetler veya hatta İlim ve çeşitli sanatlarda dünyaca üne kavuştular. Fakat zaman aşımı ile diğer birçok insanın işlediği iyiliklerin onların dosyasında yazılmadığı görülür. Nehcül Belaga'ya tanınmış şerh yazanlardan biri İbni Ebi el-Hadid Mu'tezili bu hikmetli söz konusunda şöyle diyor. Birçok iyi şiir gördük fakat şairleri tanınmadığı için onlardan nefyedildi ve diğer ünlü şairlere nispet verildi. Hatta ünlü olmayan kişilerden ilim ve fen kitapları bile şöhret sahibi olanlara nispet verildiği görülüyor. Evet, toplumun kriterleri ve insanın değeri, sahip olduğu para, servet ve güzellik ise bunlardan daha fazla yararlananlar daha başarılı görünürler ve halk arasında daha saygın olurlar. Böyle insanlar sadece maddi nimetlerden daha fazla yararlanmakla kalmıyor, insanlar da yanlışlıkla onları ahlaki kemalat sahibi bilirler. Böyle bir toplumda mal, servet ve makamdan nasibini almamış insanlar varsa veya başka bir ifadeyle dünya ona sırt çevirmişse, halk onun sefil olduğunu sanır ve en kötüsü de sahip olduğu ahlaki ve bilimsel kemalatı görmez. Tüm bunlar değerlerin ters yüz olduğu, dünyanın bir araç değil bir hedef haline geldiği bir toplumu anlatır. Halbuki bir toplumda insanın değeri sahip olduğu iyi ahlak, dürüstlük, sorumluluk taşımak, takva, İlim ve benzeri özellikler olursa artık dünyanın ikbali veya sefaleti ise insanların konumunu asla etkilemez. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir başkasını dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Tahran Cuma Hatibi, Gazze'nin bugünkü direnişinin kutsal savunmanın mirası olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Amerika'nın İsrail'i desteklemeyi derhal bırakması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Borrell, İsrail'in refah sınırının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Hamas'ın Mısırlı ve Katarlı arabulucuları müzakereleri sona erdi. Han Yunus'ta 7 İsrail askeri etkisiz hale getirildi. Irak İslami Direniş Hareketi Siyonist rejimin hepsilerini hedef aldı. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Tahran'daki temsilcisi Ebu Şerif, İslam devriminin dünyanın her yerinde İslam'ın yeniden canlanması önemli bir rol oynadığını belirtti. Türkiye'de İran İslam Devrimi Zaferi Yıl Dönümü kutlandı. İran İslam Devrimi'nin 45. Zafer Yıl Dönümü New York'ta kutlandı. Ve Nawaz Şerif Pakistan seçimlerini kazandığını iddia etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.